ayrım 9, YGS, LYS, dil ve anlatım, Türk Edebiyatı, sayfa 95, test 6, anlatım ve özellikleri, anlatım türleri, düşünceyi geliştirme yolları. 1. Lagaslılar ortalama 300 yıl süren yaşamlarını hiç yıldız görmemişlerdi, ay görmemişlerdi, göktaşı görmemişlerdi. Başlarını gökyüzüne çevirdiklerinde tüm gördükleri sadece kendi güneşleriydi. Herhangi bir kitapta yıldız, ay, akşam, gece ve karanlık gibi kelimeler de okumamışlardı. Bunları anlatan bir kimse görmemişlerdi. Zihinlerinde bunlar yoktu. Kısacası Lagos'ta akşam yoktu, gece yoktu. Burada asla akşam vakti olmazdı. Burada asla akşam karanlığı olmazdı, gece bastırmazdı. Gecenin zifiri karanlığında milyarlarca yıldız simsiyah bir gökte birer ışık topu gibi patlamazdı. Yıldız kümeleri alacalı yıldız tozlarını savurarak gökyüzüne dans ederken görülemezdi. Yıldızlar portakal kırmızı ışıklar saçarak kayıp düşerlerken izlenemezdi. Karanlık olmazdı. Siyah renk bilinmezdi. Yıldızlar aylar ve öteki tüm gök cisimleri hayal bile edilemezdi. Sadece altı güneş ve onların altın sarısı, ateş kırmızısı, elektron yeşili renkleri bilinirdi. Yukarıdaki parçanın anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Düzsel, fantastik anlatım. B. Söyleşmeye bağlı anlatım, diyalog. C. Kanıtlayıcı anlatım. D. Coşku ve heyecana bağlı lirik anlatım. E. Gelecekten söz eden anlatım. Yanıt A'dır. Düzsel, fantastik anlatım. 2. Eylül için sadece şiirin yazılabileceği bir takvim, bir coğrafya deniliyor. Buna katılmak mümkün değil. Çünkü Eylül Türk romanının ve öyküsünün beslendiği bir kaynaktır. Adalet Ağlu'nun Yaz Sonu, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Falı, Sait Faik'in Son Kuşları, Ferit Edgün'ün Eylül'ün Gölgesinde Bir Yazdısı, Eylül'ün şiirden çok düz yazıya malzeme olduğunu gösteriyor. Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır? A. Tartışma, örneklendirme, B. Açıklama, tanımlama, C. kanıtlama, örneklendirme, D. öyküleme, açıklama, E. tartışma, açıklama. Yanıt A'dır. Tartışma, örneklendirme. 3. Bir şiirin düz yazıdan farkı şudur: az kelimeyle çok şey söylemek, Voltaire. 2. Şiir şairin parmak izidir, Fazıl Hüsnü Dağlarca. 3. En etkili şiir, herkesin istediği biçimde anlayacağı ve bundan dolayı da sonsuz duyarlılıklar içine alabileceği bir genişlikte olabilendir. Charles Baudelaire. 4. En uzun şiir bile gereksiz bir sözcüğün yükü altında ezilir. Jean Bockater. Aşağıdaki kavramlardan hangisi yukarıdaki cümlelerde anlatılanlardan biri arasında bağ kurulamaz? A. Duruluk, B. Doğallık, C. Kapalılık, D. Özlülük, E. Özgünlük. Yanıt B'dir. Doğallık. 4. Aynı uzaklıkta iki yıldız bir şehzadeler. Gecenin boşluğunda ışıyorlar. Bomboş yıldız alacası. Gece bahar gecesi, insafsızcasına hayattan yana. Çiçeklerin, otların kokusu baş döndürüyor. İki uzak yıldız duruyor başın üstünde. Biri bir tarafta, diğeri öteki tarafta. Orada duruyor sadrazam, fal bakar gibi bakıyor gökyüzüne. Uzun uzun bakıyor. Hangisi geleceğin hünkârı? Hangi yıldızın daha çok ışığına bakıyor? Hangisi daha parlak? Yıldızların hepsi ışıyor. Bahar gecesi insafsız yardım etmiyor. Hiçbiri yardım etmiyor. Yukarıdaki paragrafta kullanılan anlatım teknikleri aşağıdakilerden hangisidir? A. Betimleme, öyküleme, B. Betimleme, açıklama, C. Tartışma, öyküleme, D. Karşılaştırma, örnekleme, E. Betimleme, örnekleme. Yanıt A'dır. Betimleme, öyküleme. 5. Bugün Türk şiirinde tıkanıklık yok. Tersine şiirimiz genç sanatçıların usta ellerinde gerçek kimliğini bulmaya çalışıyor. Her gün yeni şiir kitapları yayımlanıyor. Peş peşe şiir dergileri çıkarılıyor. Fakat öykü alanında aynı canlılığı görebildiğimi söyleyemem. Öyküde bu işi aşkla yapan kaç kişi var? Bir Selim İleri, Buratan Mungan'ı, Kürşat Başarı, Hulki Aktunç'u, Hasan Ali Toptaş'ı, Cemil Kavukçu'yu, Mustafa Kutlu'yu saymazsanız geriye kimler kalıyor? Şimdilerde Adam Öykü dergisi de öykümüz, yanımızdaki gerçek konumun konumunu bulma çabası veriyor. Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A. Tartışma açıklama, B. Tartışma karşılaştırma, C. Açıklama karşılaştırma, D. Açıklama örnekleme, E. Öyküleme betimleme. Yanıt B'dir. Tartışma karşılaştırma. 6. Kayalıklarda sandalın gelişini gözleyen karısının karartısı hayal meyal ayırt edilirdi. Bir de gözden yitirdikleri martıyı bir an için gördüklerini sanırlardı. Kız kulesinin kayalıklarında onların attıkları yiyeceği bir başka martıyla bölüşürken görür gibi olurlardı. Karanlıkta martılar o kadar çok bağırışırlardı ki. Kıyının serinliği üşütmeye başlayınca bodur çamların içine vurur. Tepeyi tırmanırlardı. Yukarıdaki parçada hangi duyulardan yararlanılmıştır? A. Görme, tatma, dokunma. B. Görme, işitme, dokunma. C. İşitme, koklama, tatma. D. Dokunma, görme, koklama. E. Koklama, görme, işitme. Yanıt B'dir. Görme, işitme, dokunma. 7. Eylül'de kaçkarların çevresinde kestane karası fırtınası gelip çatar. Kestanenin dökülme zamandır artık. Göre insanı için kestanenin hem meyvesi hem de kerestesi çok değerlidir. Çünkü evlerin özellikle dış cephesi bu ağaçtan yapılır. Rüzgarlar vadilerde uğuldamaya, yapraklar dökülmeye başlamıştır bugünlerde. Karın habercisi olan karakuş birazdan pencerenin pervazına tüner. Derinden kurt sesleri gelir. Orman tüm yaşamıyla hazırdır uzun ve beyaz kışa. Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangilerine başvurulmuştur? A. Açıklama, tanımlama, betimleme. B. Öyküleme, açıklama, örnekleme. C. Açıklama, öyküleme, betimleme. D. Betimleme, açıklama, karşılaştırma. E. Betimleme, örnekleme, tanımlama. Yanıt C'dir. Açıklama, öyküleme, betimleme. 8. Kar yağıyordu. Ermiş bir kul gibi öfkesizce yağıyordu. Mevsim akmenemişlerden tüller örüyordu kentin üstüne. Evimizin palan döken dağlarına bakan penceresinin aydınlığına dönmüş, sırtımı pelit odunlarının yandığı sobanın yanındaki halı yastığa vermiş, Oğuz Atay'ın tutunamayanlarını okuyordum. Soluksuzca kalmıştım. Kar sesinden başka ses yoktu, kar mavisi bir hüzündü yaşadığım. Kent soğuktu ama artık aydınlığa çıkmıştı. Kış güneşi buz kesiyordu. Taş mağazaları çıkıp tabakhane çeşmesinin bakır tasından o dağların enginden gelen gürül gürül akan soğuk su yudumlarken yüreğimin burkulduğunu hissettim. 21 yıllık ömrümün varoluş kaynağı olan bu kentten kopuyorum demek. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? A. Kişileştirme, B. Benzetme, C. Betimleme, D. Öyküleme, E. Açıklama. Yanıt E'dir, açıklama. 9. Aşağıdakilerden hangisine verilen konu en çok sınırlandırılmıştır? A. LYS'ye ilk kez giren öğrencilerin başarısı. B. LYS'ye giren öğrencilerin başarısı. C. Öğrenci başarısı. D. LYS'ye ilk kez giren kız öğrencilerin başarısı. E. LYS'ye giren erkek öğrencilerin başarısı. Yanıt D'dir. LYS'ye ilk giren kız öğrencilerin başarısı. 10. Yol anızlı tarlaların ve çiğlerle ışıl ışıl yeşilliklerin arasından bir şerit gibi uzanıyor. Arada bir insanın içine sıkıntı veren gevrek söğütlerle ince uzun kımıltısız gölgeleri, kurumuş tekerlek izlerini ve incecik yeşil otlar üzerine düşen küçük yapışkan yapraklı genç kayınlara rastlıyoruz. Tekerleklerden ve atların zillerinden yükselen tek dize gürültü, yol boyunca ötüşen çayır kuşlarının sesini bastıramıyor. Ben içimde kımıl kımıl bir heyecan, tatlı bir tedirginlik, duyduğum mutluluğu dışa vuracak bir şeyler yapmak istiyorum. Yukarıdaki parçada anlatım biçimlerinden hangilerine başvurulmuştur? A. Öyküleme, karşılaştırma. B. Betimleme, öyküleme. C. Tartışma, açıklama. D. Açıklama, karşılaştırma. E. Karşılaştırma, betimleme. Yanıt B'dir. Betimleme, öyküleme. 11. Divan şiirle halk şiiri arasında dil, düşünce, biçim bakımından büyük aykırılıklar vardır. Divan şiiri aydınlara özgü diyebileceğimiz yapay bir dille, Osmanlıca oluşturulmuş kadın, aşk, şarap gibi klişeleşmiş konular gazel, kaside biçimlerinde yazılmıştır. Bu yönleriyle divan şiiri, Doğu kültürünün etkisinde soyut, halktan kopuk ve taklitçi bir şiir niteliğindedir. Oysa halk şiiri halkın sorunlarını katışıksız bir Türkçeyle ve ulusal olan hece ölçüsüyle dile getirmiştir. Koşma, mani, destan gibi koşuk biçimleriyle oluşturulan ve saz eşliğinde söylenen halk şiirine bu özellikleri somutluk kazandırmıştır. Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangileri ağır basmaktadır? A. Açıklama karşılaştırma, B. Öyküleme örnekleme, C. Tartışma örnekleme, D. Tartışma karşılaştırma, E. Betimleme tanık gösterme. Yanıt A'dır. Açıklama karşılaştırma. 12. Edebiyatın toplumun aynası olduğunu, bu ayna ne kadar temiz ve aydınlıksa edebiyatın özne değerli olacağını anlattım. Oscar Wilde'ın bir sözünü andım. Edebiyatın hayatın önde gitmesi, edebiyatın hayat kadar önemli, hatta ondan daha üstün, daha değerli olduğunu göstermez mi? Bu paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisi ağır basmaktadır? A. Örnekleme, B. Karşılaştırma, C. Tanık gösterme, D. Tanımlama, E. Sayısal verilerden yararlanma. Yanıt C'dir, tanık gösterme. 13. Kadın upuzun ve ipinceydi. 2. Dans ediyormuş gibi sallanarak yürüyordu. 3. Başındaki geniş kenarlı şapkanın altından görünen yüzünde ışıltılı bir beyazlık vardı ve kolay rastlanamayacak bir güzellikteydi. 4. Kadının asıl etkileyici yanı gözleriydi. 5. İçinde bir mum yanıyormuş gibi dalgalı parıltılar dolaşan koyu renkli gözlerdi bunlar. Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisi bağlaşıklığa aykırı oluşmuştur? A1, B2, C3, D4, E5. Yanıt C'dir. 3. 14. Lodos İstanbul'un hem afeti hem de lezzetidir. Her mevsimde eşsiz bir kuyumcu veya çok kıskanç ya da belalı bir aşık gibi çıkar ortaya. Bir aydır İstanbul'un hayatı altını, gümüşü, her cins kıymetli taşı, firuze ve zümrüt hiç esirgemeyen, ısraf edercesine kullanan bu eski ustanın atölyesinde Hürrem Sultan'ın mücevherleri gibi dövülüyor ve işleniyor. Bu eski hünerli aşık daha birkaç hafta önce o kadar hırpaladığı yerden yere çaldığı, adeta dört bir tarafa dağıttığı sevgilisini durmadan süslüyor, güzelleştiriyor. İstanbul bu sevgi ve okşamadan mutlu, hatta biraz baygın gülüyor, geriniyor. Bazen silkinip mevsimlerin ve saatlerin raksını yapıyor. Bazen de ağır süslerinin ve bakışlarının parıltısının bir çeşit can sıkıntısında uyku mahmurluğunda kısıyor ve külleştiriyor. Bu paragrafla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. İstanbul kişileştirilmiştir. B. Lodos bir aşığa benzetilmiştir. C. Tanık göstermeden yararlanılmıştır. D. Lodos bir kuyumcuya benzetilmiştir. E. Lodos ve İstanbul iki sevgilidir. Yanıt D'dir. Lodos bir kuyumcuya benzetilmiştir. 15. Dumanlara, sislere, homurtulara, ıslıklara boğulmuş güvercin grisi bir tren garın ortasında bekliyor. Kirli bir sabah. Gar kalabalık, güneşi bulutlar gizlemiş. Yağmur öncesinin hüzünlü havası sarmış ortalığı. Küçük kedi adımlarıyla ilerliyor. İpin üzerinde ilerleyen bir tel cambazının gerginliği içinde. Ses yükselticilerinden hırıltı duyurular yükseliyor. Trenlerin gideceği yerleri, yönleri sayıyor. Kalkış saatlerini bildiriyor. Bir garın her günkü olağan gürültüsü, alışılageldik görüntüsü yineleniyor. Yukarıdaki paragrafta yararlanılan anlatım biçimleri aşağıdakilerden hangisidir? A. Açıklama öyküleme, B. Tartışma betimleme, C. Betimleme öyküleme, D. Öyküleme tartışma, E. Açıklama tartışma. Yanıt C'dir. Betimleme öyküleme. 16. İkimiz birden sevinebiliriz, göğe bakalım. Şu kaçamak ışıklardan 1, şu şeker kamışlarından 2, bebe dişlerinden 3, güneşlerden yaban otlarından, durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar, şu aranıp duran korkak ellerimi 4 tut. Bu evleri atla, bu evleri de, bunları da, göğe bakalım. Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum, göğe bakalım. Tuttukça güçleniyorum, kalabalık oluyorum. Bu senin eski zaman gözlerin. 5. Yalnız gibi, ağaçlar gibi. Yukarıdaki şiirde kullanılan 6 çizili bağdaştırmalardan hangilerine alışılmamış bağdaştırma söz konusu değildir? A. 2, 5, B. 3, 4, 5, C. 1, 2, 3, D. 1, 3, 4, E. 2, 3. Yanıt E'dir. 2, 3, 17. Bir bahçeniz olsun ister miydiniz? Şöyle büyüyecek bir bahçe, bir çiftlik veya içinde ferah bir ev. Bahçenizde her mevsim meyvesini yiyeceğiniz sağlıklı ağaçlar, kış aylarına fide yetiştirmek için kullandığınız ufacık bir sera ve bu serada tohumdan ekilip adım adım büyümesini izlediğiniz domatesler, biberler, kabaklar, patatesler, ayçiçekleri. Baharda havalar ısındığında o fideleri hazırladınız, sebze yataklarına diktiniz. Gerektikçe çabaladınız, otlarını yoldunuz, su verdiniz ve her gün ve gün büyüşünü, gelişmesini izlediniz her birinin. Sonra bir gün bir baktınız domatesler kızarmaya başlamış. Yaprakların altında birkaç salatalık var, kabaklar öyle bol ve renkli ki onlardan ne yapacağınızı şaşırmışsınız. Yaz güneşi güçlendikçe sabahın erken saatlerinde kalkıp bahçedeki işinizin başına geçmiş, sepet sepet domates getirmişsiniz eve. Fasulye ayıklamış, biberlerden turşular kurmuş, kayısılardan reçeller, marmelatlar yapmışsınız. Yukarıdaki parça aşağıdaki anlatım türlerinden hangisine uygundur? A. Emredici anlatım, B. Düssel fantastik anlatım, C. Mizahi anlatım, D. Destansı epik anlatım, E. Gelecekten söz eden anlatım. Yanıt E'dir. Gelecekten söz eden anlatım. 18. Havada kartallar dönüyordu. Birkaç gün yağmur ara verdi. Islak taşların, kayaların, ağaçların, toprağın üstünde güneş parlıyordu. Ortalık usuldan da buğulanıyordu. Bir de köyün içinden buğuyla birlikte gübre kokusu geliyordu. Bazı bazı da güneşi bulutlar örtüyordu. Gümüş bulutlar döndüler. Gökteki bulutlar bembeyazdı. Harman yerleri koyu yeşil birer daire halinde taşlı tarlalara serpilmişti. Uzun otlara yapışmış tek tük sümüklü böcek görülüyordu. Yukarıdaki parçada hangi duyulardan yararlanılmıştır? A. Görme işitme, B. Görme koklama, C. Koklama işitme, D. Görme tatma, E. Koklama tatma. Yanıt B'dir. Görme koklama. 19. Hiç kuşkusuz bir yazarın ilki olarak kapalı anlatmak, anlaşılmaz olmak gibi bir amacı olamaz. Haldun Taner'in de dediği gibi açık seçiklik, sadelik yazarın birinci nezaket borcudur. Yazar yazarak ikinci kişiyle anlatışım kurmayı seçtiğine göre bu yolu tıkayacak yaklaşımlardan kaçınmak durumundadır. Söylemek istediklerinin üstünü örtmemeli, bilakis açmalıdır. Bu paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur? A. Sayısal verilerden yararlanma, B. Tanık gösterme, C. Tanımlama, D. Örneklendirme, E. Betimleme. Yanıt B'dir, tanık gösterme. 20. Halil elindeki dedektörle tepe başında duruyor şimdi. Kırmızı tepe başında duruyor şimdi. Kırmızı sinyal yanıp sönüyor. Halil'in ensesinden terler boşalıyor. Heyecanla küreğe sarılıyor, kazmaya başlıyor. Hava soğuk. Kazdıkça toprağın kokusunu içine çekiyor. Yalnız başına bir tepede olmak, gün ağrırken iliklerine kadar duyumsamak onu dünyanın geri kalanından ayırıyor. Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangilerine başvurulmuştur? A. Betimleme öyküleme, B. Tartışma açıklama, C. Açıklama örnekleme, D. Öyküleme tartışma, E. Örnekleme betimleme. Yanıt A'dır. Betimleme öyküleme. 21. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde tanımlama yapılmıştır? A. İyi bir sanatçı yaşadığı günlerden kopmamalı, sadece geçmişe sığınmadan çağla beraber yürüyebilmeli, geçmişle günümüzü birleştirebilmelidir. B. Okuma yazma becerisinin okuma alışkanlığına dönüştürülmesinde sağlam bir dil bilincine ve birikime gereksinimi vardır. C. Dil gündelik yerleşik kullanımdaki anlamından uzaklaşmış, kendi içinde belli ilkeler çerçevesini yeni bir işlevle kurmaca bir dünyaya sunmaya yönelmiştir. D. Eleştirmen başkalarınca ortaya atılmış yargıları yeniden ve titizlikle değerlendirmeye çalışmalıdır. E. Çağdaşlık hem insanın ortak birikimlerinin sağladığı olanaklardan alabildiğine yararlanma hem de onlara yeni katkılar sağlama dinamizmi içinde yaşamaktadır. Yanıt E'dir. Çağdaşlık hem insanın ortak birikimlerini sağladığı olanaklardan alabildiğine yararlanma hem de onlara yeni katkılar sağlama dinamizmi içinde yaşamaktır. 22. Sanat kavramına baktığımızda onun tarih boyunca iki çizgide varlık gösterdiğini görürüz. Bu iki çizgiden biri halka, diğeri de seçkinlere ve aydınlara seslenmiştir. halka ve kitlelere seslenen sanata popüler, seçkinlere ve aydınlara hitap edene de estetik sıfatını yakıştırabiliriz. Gerek sanatçılar gerek üretilen yapıtlar ve bu yapıtların muhatapları, okur, dinleyici, seyirci de söz konusu iki çizginin kapsamı içindedir. Bu paragrafta anlatım biçimlerinden hangisi söz konusudur? A. Tartışma, B. Açıklama, C. Betimleme, D. Öyküleme, E. Örnekleme. Yanıt B'dir, açıklama. 23. Kitap adını veren Ateşli Dans ve 65 Metrede adlı öyküler su gibi akıcı anlatımlarıyla dikkat çekiyor. Her iki öykü de bu kitabın omurgasını oluşturuyor. Yaşamın ta içinden öyküler bunlar. Ateşin içinden ekmek parasını çıkaran Hikmet Ustalar, Ahmet Ustalar, iş kazalarından acımış ve sıkılgan gözleriyle yüzünüze bakarlar. Bu paragrafla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Açıklama paragrafıdır. B. Giriş cümlesi hem özellik hem nesnellik taşır. C. İstihare yapılmıştır. D. Karşılaştırma yapılmıştır. E. Öyküleyici bir anlatımı vardır. Yanıt E'dir. Öyküleyici bir anlatımı vardır. 24. Bilim bilmekten gelir. Türkçe'de bilim bilmek sözcüğünden türer ve İ.Z. Eyüboğlu'nun etimoloji sözcüğüne göre bilinen, bellekte iz bırakan anlamına gelir. Batı dillerin pek çoğunda kullanılan skyster'in bir Hint-Avrupa dil kökü olan ve ayrılabilmek, fark etmek anlamlarına gelen sky'den türemiştir. Latince scientia, Yunanca epistemenin karşılığıdır ki bu kelime anlayış, bilgi, bilim anlamına gelir ve bir şeyin önünde durmak, bir şeyle yüz yüze gelmek anlamında bir kökten türemiştir. Arapça ilm kelimesi bilmeyi belirttiği gibi Çince bilim anlamına gelen kuesu, şu e şu okunur. Aynı zamanda bilgi öğrenim anlamındadır ve öğrenmek, incelemek anlamındaki QUE'den üretilmiştir. Bu kısa listede görülen tüm büyük kültür dillerinde bilim yerine kullanılan kelimenin olumlu bir anlamı olduğu ve bilmeyi simgelediğidir. Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? A. Tartışma, B. Öyküleme, C. Açıklama, D. Betimleme, E. Tanımlama. Yanıt C'dir, açıklama. 25. Kasaba bağlık bahçelik bir yerdi. Portakal, limon, turunç bahçelerin içinde düzgün, bazıları da çok güzel, beyaz badanalı evler vardı. Güzel camisi, ince minaresi sülün gibiydi. Büyük bir alanı, yeni yapılmış çarşısı, çakıl taşları döşenmiş caddeleri düzgündü. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi söz konusudur? A. Fiziki betimleme, B. Ruhsal betimleme, C. İzlenimsel betimleme, D. Açıklayıcı betimleme, E. Öyküleme. Yanıt C'dir, izlenimsel betimleme. 26. Şemsi incir çekirdeğini doldurmaz küçük sepetlerden kendi için gücenme sebebi arayan ve kızdığı zamanlarda sözünü pek esirgemeyen çabuk parlar bir gençtir. Bazen bu çabuk parlayışlarla hatırlar kırar, delice şiddetlere kalkışır, sonra pişman olur. Öfkenince kendini tutmaya karar verir fakat sinirlerin oynamasına dayanamayarak bu kararlarına uyduğu hemen hemen hiç olmamıştır. Neye gücendiğini kimseye anlatmadan haftalarca düşünür. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur? A. Fiziki betimleme, B. Ruhsal betimleme, C. Açıklama, D. Tanımlama, E. Tartışma. Yanıt B'dir, ruhsal betimleme. 27. Türkiye'de yayımlanan edebiyat, kültür ve sanat dergilerinin toplam satışının 30 bin civarında olduğu söyleniyor. Birileri de nüfusumun 50 bin olduğunu söylese bu rakamlara ne kadar sevinirdim. Son rakamlar nedir bilemiyorum ama 60 milyonu çoktan aştık. En kötü tahminle 10 kişiden birinin okumayı bildiğini kabul edersek edebiyatla uğraşan insanların seslenebileceği 6 milyondan oluşan bir kitle gözüküyor. Oysa şu anda söz ettiğimiz malum dergileri okuyanların 3-4 dergiyi izledikleri de düşünülürse 10 bin civarında okur var demektir. Bu paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur? A. Örnekleme, B. Sayısal verilerden yararlanma, C. Karşılaştırma, D. Tanımlama, E. Betimleme. Yanıt B'dir, sayısal verilerden yararlanma. 28. Edebiyatın konusu insandır, doğadır. Edebiyat bütün olanaklarla insanı tanıtmaya yönelmiştir. Eleştirinin konusu ise eserdir. Amacı eseri tanıtmak ve değerlendirmektir. Edebiyatta dolaysız bir yaratma söz konusudur. Eleştirme ise dolaylı yaratan kişidir. Yargılanacak bir eser olmadıkça eleştiri de olmaz. Bu paragrafta düşünce geliştirme yollarından hangisi ağır basmaktadır? A. Örnekleme, B. Tanımlama, C. Betimleme, D. Karşılaştırma, E. Kanıtlama. Yanıt D'dir, karşılaştırma. 29. Dağ tepesinde bir çam olamazsan, vadide bir çalı ol. Ama dere kenarındaki en iyi küçük çalı sen olmalısın. Çalı olamazsan bir avuç ot ol. Bir yola neşe ver, bir nilfer olamazsan bir saz ol. Ama gölün içindeki en canlı saz sen olmalısın. Hepimiz kaptan olamayız, tayfa olmaya da mecburuz. Burada hepimiz için birer iş var. Cadde olamazsan sokak ol. Kazanmak da kaybetmek ölçü değildir. Her neysen onun en iyisi sen ol. Yukarıdaki şiirin anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Düşsel fantastik anlatım. B. Söyleşmeye bağlı anlatım, diyalog. C. Emredici anlatım. D. Destansı, epik anlatım. E. Betimleyici anlatım. Yanıt C'dir, emredici anlatım. 30. Sanat ve insan iç içedir. Hiçbir insan farkında olmasa da sanatsız 24 saat yaşayamaz. Dinlediği veya söylediği bir türkünün ya da şarkının sözü önce şiirdir. Güzel bir görüntü karşısında duygulanması önce resimdir. Gülerek, hüzünlenerek, heyecanlanarak seyrettiği bir film önce öykü veya romandır. Tanık olduğu veya yaşadığı bir olayı aktarırken kullandığı yöntem aslında bir tiyatro metnidir. Yukarıdaki parçada düşünce geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur? A. Örnekleme, B. Betimleme, C. Benzetme, D. Soyutlama, E. Karşılaştırma. Yanıt A'dır, örnekleme. 9. ayrımın sonu, sayfa 100.